أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin konusu inancın sorgulanması. Onunla ilgili ayetleri anlamaya çalışacağız. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in bu konuyla ilgili ayetlerini ve bütün ayetlerini kendi muradına uygun bir şekilde anlayıp yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Şimdi bizi dinleyenler gayet iyi bilirler. Sıklıkla Rum suresinin 30. ayetine vurgu yaparız. Çünkü Allah dinin ne olduğunu sadece orada tarif etmiştir. Onun dışında herhangi bir yerde tarif yok. Diyor ki burada فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلْد۪ينِ حَن۪يفًا. Yüzünü sağa sola saptırmadan dosdoğru bu dine çevir. Hangi din ya Rabbi? Lid-dini diyor. Yani belli bir din. Bu dine çevir. O din nedir? Hemen arkasından diyor ki fıtratallah. Allah'ın fıtratına. Ne demek fıtrat? Şimdi fatara demek bir şeyi üstten aşağı yarmak demektir. Yani bölme. Fıtrat Allah, Allah'ın bölme kanunu. Diğer ayetleri okuduğumuz zaman Allah insan, diğer canlılar ve bütün varlıkları bölme kanununa göre yaratıyor. Dolayısıyla Allah'ın fıtratı da bu bölme kanununda ve bu kanunun sonucu ortaya çıkmış olan kanun ve kurallar. İşte bu bölünme bazen oluşum için olur, bazen de yok olmak için olur. Yani ölüm de bölünmeyle olur, varlık da bölünmeyle olur. O zaman oluşum, gelişim, değişim, kanun ve kurallarına yönelt. Peki bu oluşum, gelişim ve değişim, peki bu nerede geçerli? Elleti fatarannâse aleyha. Öyle bir kanunlardı ki Allah insanları da o kanuna göre yaratmıştır. Yani tabiatta olan her varlık Allah'ın bu fıtrat dediği ve o varlığı oluşturan, geliştiren, değiştiren kanun ve kurallar aynı zamanda insan için de geçerlidir. Öyleyse bu kanun ve kurallar benim her hücremde var mı? Vücudumda, kafa yapımda, her şeyimde ve aynı zamanda dış dünyada. Her yerde olan kanun ve kurallar. Şimdi biz bu kanun ve kurallara aykırı davranırsak sistem çöker. Şu anda bir ders yapıyoruz. Hadi şu mikrofonun şeyiyle oynasam, herhangi bir şeyle oynasam, ders bozulmaya başlar. Yani o kurallara uymak gerekiyor. İşte Allah'ın dini neymiş? Diyor ki doğrudan doğruya bu dine yönel. Allah'ın fıtratına. Oluşum, gelişim, değişim ve kanun ve kurallarına. Peki bu oluşum, değişim, gelişim, kanun ve kuralları Mekke'de başka, Moskova'da başka, Washington'da başka, kutup bölgesinde başka mı? Aynı. İnsanı oluşturan yapısal şeyler, özellikler, yani insana göre değişiyor mu? Herkes de aynı. İlk insanda neyse, ya da şöyle diyelim, erkekte neyse kadında o, zenginde neyse fakirde o, efendim siyah ırkta neyse beyaz sarı ırkta o, şu bölgede yaşayan neyse bu o. O zaman öyleyse Allah'ın dini, yani Allah bu dine yüzünü çevir diyor, Allah'ın fıtratına. Ondan sonra da zaten Fatirus semavati vel art, Kur'an-ı Kerim'de çok şey, hatta bu ayette anlatmış. Elleti fataran nase aleyha. İnsanları ona göre fıtratlaştırmış, yani yaratmıştır. fıtratla yaratmanız arasında, yani aynı mana ama fıtrat bir kuralları belirtiyor. Halkla şekilleri belirtiyor. Ondan sonra diyor ki la tebdile li halkillah, Allah'ın yaratmasının bir bedeli yoktur. Yani ne demek? Hiç kimse Allah gibi yaratamaz. Çünkü Allah-u Teala'nın yarattığı her şey çok farklıdır. Kendi içinde mükemmeldir. Hiçbir insanın onun bir benzerini yaratması, oluşturması, bir benzerinde bir dengini dememiz lazım. Benzer olabilir. Mesela benim saçıma benzer şeyler insanlar üretebilir. Ama saçın dengini üretemez. Çünkü benim saçımda benim bana ait bütün özellikler vardır. Ve bu saçı işte bugün herhangi bir yerde birisi bulduğu zaman onun bana ait olduğunu tespitte mümkün oluyor. Şimdi diyor ki burada devam ediyor Allah-u Teala. ذَٰلِكَ اَدِّينُ الْقَيِّمِ İşte dosdoğru din budur. Dosdoğru din ne? Allah'ın tabiatta yarattığı kanun ve kurallar. Aynı kanun ve kurallar insanda da geçerli. Dolayısıyla bu kanun ve kurallara uyulduğu zaman insan vücudunda iç huzur olur, rahatlık olur. Dış dünyaya karşı herhangi bir olumsuzluk söz konusu olmaz. Tam bir uyum yaşanmış olur. İşte sağlam din bu. Neymiş sağlam din? Tabiatta da, insan vücudunda da geçerli oluşum, değişim ve gelişim, kanun ve kuralları.
Laboratuvar ortamındaki neyse kitaptaki de o.
İşte tamam. Hatta laboratuvarda bir takım eksiklikler olabilir. Şey değil ama siz tüm dünya laboratuvarı şey kabul edelim. Her insan için bir laboratuvar diyelim. Her insan kendi yaşadığı bölgede doğumundan ölümüne kadar çevresini gözlemler ve bir takım kanun ve kurallara ulaşır. O zaman o kanun ve kuralların eğer doğru ulaşım olmuşsa, doğru noktaya varmışsa bu Allah'ın dinidir. Orada doğru bir şekilde yaşıyorsa mutlaka Cenab-ı Hak ona onun gibi şey yapar. Ama doğruları öğrendikten sonra, yani tabiattaki yaptığı gözlemlerle doğruları öğrendikten sonra bile bile yanlış yaparsa onda cezasını çeker. Ondan dolayı şöyle dikkat ederseniz doğrular ve yanlışlar çok büyük ölçüde evrenseldir. Yeryüzüne hırsızlığı kimse savunamaz. İşte hakareti, yalan söylemeyi, ne bileyim, ya da dürüstlüğe kimse karşı çıkamaz. Ahlaklı olmaya kimse karşı çıkamaz. Evrenseldir. Yani bunları saymakla bitiremeyiz. O zaman doğru din bu. Tabiatta geçerli kanun ve kurallar diye kısaca özetleyebiliriz. Ama arkasından diyor ki وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Ama insanların çoğu dinin bu olduğunu bilmiyor. İnsanların çoğu dinin bu olduğunu bilmiyor. Mesela Hristiyan'a dediğin zaman işte şeyde buraya bir şey gelmişti çok yıllar önce, 28 Şubat dönemindeydi. Ben de onda işte bu dini araştırmalar bölümü vardı, oranın başkanıydım. Bir papaz gelmişti, doktora yapmak üzere. İşte bana gönderdiler, benim yanımda doktora yapsın diye. Birazcık konuştuk. Peki işte Allah'la ilgili şey inancınız ne anlattı? İsa %100 Allah, %100 insandır. Dedim %100 Allah'sa insanlığa bir şey kalmadı. %100 insansa bu akılla anlaşılmaz. Ama biz akıllı insanlarız. Bakın şimdi bak böyle bir din tanımlaması olur mu? Ondan sonra diyor ki eğer diyor vaftiz olursan cennet garanti. Peki vaftiz olmazsan sen kimsin? Nasıl oluyor? Vaftiz dediğim bir suya batırıp çıkarmaktır. Şimdi böyle bir din tanımı var mı? Burada bir fıtrat var mı? Peki sen şimdi şu anda uygulamanın içerisindesin. Bir din dersi öğretmenliği yapıyorsun değil mi? Ben de hani ömür boyu eğer Kur'an-ı Kerim'de bu din tanımlamasını görmeseydim, başka herhangi bir yerden bunu öğrenme şansım yok. Senin yıllardır biz bu konuda uğraşıp duruyoruz. Yıllardır biliyorsun yani. Çok uzun yıllardır. Hiç etki etti mi bugünkü eğitime?
Yok hocam, maalesef.
Dinin tanımını bu şekilde yapan birisi var mı?
Maalesef yok.
O zaman dini yanlış tanımladığınız zaman sorgulamayı yasaklamak zorunda kalıyorsunuz. Sorgulama yasak. Ondan sonra bakıyorsunuz ki sorgulamayı engelleyemiyorsanız hemen ölüm cezasıyla adamı cezalandırıyorsunuz. Bu işte güçlü kişilerle de şey yaparak aman bir problem çıkmasın evet. diye. Şimdi burada yani bu din tanımlamasında doğru din Allah-u Teala'nın tabiatta ve insan vücudunda yarattığı oluşum, değişim ve gelişim kanun ve kuralları. O zaman insana Allah'ın kitabını anlattığınız zaman o kişi içinde ne yapar? Rahatlık hisseder değil mi? Herhangi bir sıkıntı olmaz. Onun için mesela şeyde Allah-u Teala A'raf suresinin 35. ayetinde şöyle diyor. Ya beni Adem İmmâ ye'tiyennekum rusulun minkum yakussûne aleykum âyâti. Ey Adem oğulları. Adem oğulları derken bu tanımın dışında kalan tek bir insan var mı? Yani dünyanın neresinde yaşıyorsa yaşasın, rengi, dili ne olursa olsun hepsi Adem oğludur. O Adem oğlu kelimesi Arap dilinde Adem kızlarını da içerir. Yani bu dilin
i̇nsan
şeyidir.
Oğlu,
insan oğlu. Yani
Türkçe'de
de öyle. Biz de insan oğlu diyoruz.
Evet,
i̇nsan oğlu derken hiç kimse kadınlar girmez diye aklın köşesinden bile geçirmez. Ey Adem oğulları. İmmâ ye'tiyennekum rusulun minkum. Eğer size kendinizden elçiler gelirse. Ne demek kendinizden elçiler?
Sizin dilinizden.
Benim dilimi konuşacak olsun. O da Allah-u Teala İbrahim suresinin 4. ayetinde ne demişti? Her Resulü kendi toplumunun diliyle göndeririz ki açık açık anlasın. Dolayısıyla bize gelecek neyi anlatacak diyor. Bak yagussune aleykum ayati. Size benim ayetlerimi anlatan kassa ne demek? Böyle yavaş yavaş anlayacağın şekilde bir bütünlük içerisinde.
Etraflı, yani evet. Çerçevesi belli.
Çerçevesi belli içerisinde. Yani mesela kıssa denir değil mi Türkçe'de? Bir hikaye karşılığı kıssa. Yani böyle bir bütünlük içerisinde birbiriyle bağlantılı, bağlantısı koparılmış ayet değil, bağlantılı ayetleri size okuduğu zaman فَمَنْ اِتَّقَى وَاَصْلَحَ Kim yanlışlardan sakınırsa. Niye? Çünkü bunu kendi fıtratı bununla şey yapmış oluyor. Zaten kendi fıtratındaki durumla ayetler arasındaki şeyi karşılaştırınca ha işte benim aradığım bu diyor. Ve elbette bir takım yanlış davranışları olmuş olabilir. Allah'ın anlattığına aykırı olursa kim yanlışlardan kendini sakındırır da kendini düzeltirse yaptığı yanlışları düzeltirse ne olur? فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Üzerlerinde ne bir korku kalır ne de üzüntü çekerler. Demek ki yani ne yapar? Tam bir huzur yaşar. Yani şimdi bu susuz olan bir kişi şu suyu iste. Dünyanın neresinde olursa olsun. İster insan olsun ister hayvan olsun. Of bir rahatladım der ya. Susuzluğum gitti der değil mi? Ya da güzel bir gıdayla karnını doyuran aynı şekilde. Güzel bir yerde ne yapmış olur? Kendi doğal yapısıyla tam bir uyum görür. Ha işte bu der. Onun için üzerinde ne bir korku olur diyor Allah ne de bunlar üzüntü çekerler. Zaten insanı asıl perişan eden korku ve üzüntü değil midir? Ne olmuş oluyor? Tam kendi doğal yapısıyla birebir uyumlu bir dinle karşı karşıya kalıyor. Ama Resul gelecek. Kur'an-ı Kerim kime Resul diyor?
Öncelikle kendisi kitaba.
Öncelikle kitap Resul ama sizden Resul dediğimiz tabii, dediği tabii. Zaman gelip bize Allah'ın ayetlerini ve ma'aler Resulü illel belah. Resul'e ayetleri tebliğden başka bir şey düşmez. Onun için yani ayetlerimi böyle yavaş yavaş böyle bir bütün halinde birbiriyle bağlantılı halde okuyan anlatan dendiği zaman bu Resul Allah'ın ayetlerini anlatan kişi olur. Yoksa falanca alim böyle dedi. Filancayı kitaptan şöyle okuduk. İşte biz böyle duyduk. Biz işte bizim inancımız öyle değil. İşte Allah'ın ayetlerini anlatırsa o zaman kişinin üzerine ne bir korku kalır ne de üzüntü kalır. Herhangi bir şey olmaz. Dolayısıyla ne olur buna? İşte buna mutluluk deniyor. İşte tam bir mutluluk oluyor. Ama vellezine kezzebu bi ayatina, bazılarının hesabına gelmez Allah'ın ayetleri okunur. Yani ne? Yani ben şöyle miyim? Yani biz böyle miyiz falan diye başlar kıvırmaya ve yalan söylemeye başlar. Niye yalan söylüyor? Çünkü o anlatılanların doğru olduğunda hiç şüphesi olmaz eğer güzel anlatılırsa. Kabul etmeyince yalan söyleyerek kıvırır. Vestekbaru anha, kendisi de büyüklendir. Yani ne yani? Biz şey miyiz? Yani kendini bir şey yapmaya getiriyor. Yani Allah'ın koyduğu nizam yerine kendi kafasındakini şey yapıyor. Kendini tanrılaştırıyor. Melaika sahabınlar, onlar da ateş halkıdır. Yani kendilerini bu dünyadayken yakarlar. Hum fiha halidun. O ateş içerisinde sürekli kalırlar. Dolayısıyla demek ki doğru din tabiatla insan doğasının tam uyum sağladığı, ona uyumlu olan emir ve yasakları içeren, tabiatı yaratan Allah, biz de yaratan Allah, işte odur. Onun için sen bir ayet okuyacağım demiştin. Yani Allah'ın indirdiği ayetlerle yarattığı ayetler şeklinde iki tane, iki şey var. Hani ayet sadece Kur'an-ı Kerim mi? Ne diyor Allah-u Teala bu konuda?
Evet, bu Fussilet suresi, yani Kur'an-ı Kerim'in 41. suresinin 53. ayeti var. Burada ayet ifadesinin de güzel bir tanımı var. Biraz önce hocam dinin tanımını okudu. Aslında bu ayet de bir nevi ayetin tanımını bize gösteriyor. Ayet dediğimiz zaman işte Kur'an-ı Kerim'den çoğu zaman da anlamıyla çok ilgilenmediğimiz, kulağımıza hoş gelen bir takım telaffuza indirgeriz. Oysa Rabbimiz burada ayetin bir bilgi kaynağı olduğunu söylüyor. Yani öylesine bir bilgi kaynağı ki dünyada hiçbir insanın reddedemeyeceği kat'ilikte bir bilgi kaynağı olduğunu söylüyor. Evrensel nitelikte. Zaten ayet dediğimiz şey, Kur'an-ı Kerim'den bir tanım çıkartacak olursak, sadece Allah'ın ortaya koyabildiği, Allah'ın dışında hiçbir varlığın, isterse hepsi bir araya gelsin, meydana getiremeyecekleri ve karşı konamayacak derecede kat'i olan, gerçek olan şey, ayet bu. Bu sebeple de Kur'an-ı Kerim'de işte bizim Türkçe'de mucize diyoruz, bir takım nebilere verilen olağanüstü hallere de ayet denmesinin muhtemelen esprisi bu. Yani Allah'ın dışında hiç kimse bunu bu şekliyle ortaya koyamaz. Dolayısıyla buradaki ifadeler, kelimelere dökülmüş bu ifadeler de eğer ayetse bütün insanlık için doğru bilgiyi ifade ediyor. Allah Teala burada senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim, ayetlerimizi ufuklarda, yani insanı çevreleyen her yer, bir barakası da olabilir, bahçesi de olabilir, gökdelen de olabilir, uzaya gitse uzay da olabilir, onu çevreleyen her yer, bütün her yerde göstereceğiz. Ve fi enfusihim, veyahut hapishanede de olabilir bu insan. Hiçbir yere çıkamıyordur ve Allah'ın etraftaki ayetlerini göremiyordur. Ama dört duvar arasında bile olsa bizzat kendisi Allah'ın sayısız ayetinin mekanı oluyor. İşte Rabbimiz sizi çevreleyen her şeyde ve bizzat sizin kendi içinizde, bünyenizde, bedeninizde, ruhunuzda ayetlerimizi öylesine bir göstereceğiz ki hatta yetebeyyene lehum ennehul hak. Bütün insanlar şu karara varmış olacaklar. Diyecekler ki evet, bu Allah'ın kitabı. Yani Allah'ın ayetleri insanı elimizdeki kitabın Allah'ın kitabı olduğu noktasına getirecek.
İşte Allah'ın kitabı
bu.
Niye? Çünkü kendi Allah'ın kitabı.
Evet. Tabii öyle. Ve kitabı. Devamı çok ilginç.
Kendi yaratılan kitap, o indirilen kitap.
Devamı evelem yekfi bi rabbike ennehu ala kulli şeyin şehit. Şimdi esasında böyle bir ifade, hani mantık süzgecinden geçirecek olsak, bir paradoks, yani kısır bir döngü. Yani ne demek şahit olarak Allah yeter? Yani benim zaten, normalde insan şöyle demesi lazım, benim zaten problemim onun varlığı yokluğu meselesi. Varlığı yokluğu hususunda şüphe ettiğim şeyi şahit getiriyorsun, böyle bir kitap olur mu? Bu bile dünyada hiçbir insanın Allah'ın varlığı hususunda şüphesi olmadığını gösteriyor. Allah eğer böyle bir delil kullanıyorsa, şahit olarak ben yeterim diyorsa, dünyadaki bir insan bile bu konuda şüphe olsa, bu ayet bir paradoks ifade eder. Kısır döngü, yani hata vermiş olur. Oysa bu ayetle Allah-u Teala bize şunu gösteriyor. Dünyada var olan hiçbir insan Allah'ın varlığı hususunda herhangi bir şüphe içerisinde olamaz. İşte ayet dediğimiz şey böyle, kainattaki ayetler ve kitaptaki ayetler. O halde biz Allah'ın ayetlerini ihtiva eden, içeren bir kitabın ilahiliği için bu kitabın dışında başka bir şeye ihtiyaç duyar mıyız? Asıl mesele bu. İşte bizim geleneğimizde asıl sıkıntı bu. Şimdi elimizdeki kitabın Allah'ın kitabı olduğuna dair delili biz çocuklara, okullarda, şunlarda, bunlar nasıl öğretiyoruz? Ya bu Allah'ın kitabı, nereden bileyim? Okumana gerek yok. Hatta okumasan çok iyi edersin. Peki nasıl inanacağım? Ya bak, bunu bize öyle güvenilir insanlar, sen bilmezsin ama, peki sen biliyor musun hocam? Yok, ben de bilmem. Benim de bilmediğim, senin de bilmediğin, muhtemelen benim atalarımın da bilmediği ama inandığımız bir takım insanlar bunun Allah'ın kitabı olduğuna dair, Muhammed Aleyhisselam'dan bunu bize değişmeden getirdiklerine dair bir garanti veriyorlar. Peki bunu Muhammed Aleyhisselam'ın yazmadığının delili ne? Bu, hadi diyelim ki gerçekten böyle bir silsile oluşturduk. İnsanlar bunu da söylüyorlar. Muhammed Aleyhisselam yazdı belki de bunu. Bunu nasıl aşacağız? Bu en nihayetinde birazcık kafası basan insanların toplumda, ya bu işler açıkçası çok şüpheli işler. Mümkün olduğunca uzak durmak, yani ümmetin aklı çalışan, kafası basan insanlarını dinden uzaklaştıran bir eğitim sistemimiz var.
Sistem öyle tabii. Zaten
ayetleri ön plana aldıkları zaman mevcut dini yapı böyle bir kişiyi kabul ediyor mu yoksa dışlıyor mu?
Dur hocam, zaten araştırmayacaksın, sorgulamayacaksın deniliyor işte.
Peki şimdi bir de senin az önce okuduğun ayet. Fussilet suresinin 53. ayeti. Senurihim ayatina. Senurihim kim o? Onlara göstereceğiz. Onlar kim? Her insan. Yani ben işte az önce de o Araf suresi 35. ayette okuduk ya, geliyor ayetleri bağlantılarıyla birlikte okuyacak. Yoksa böyle parça parça bölerse kendi kafasına göre istediği her şeyi söylettirir yani.
Zaten o yüzden fi kulubihim zeyhun ifadesi var yani. O kalplerine kayma olanlardan bahsediyor Allah. Evet.
Yani
Kur'an'da bir şeyler söyletebilirler yani.
Tabii, her şeyi söyletebilir ama o zaman ayetleri bağlantılarıyla okuyacak kimselerin gelmesi lazım. Kendi diliyle anlatması lazım. Geldi, peki bu adam, ben nereden bileceğim bunun Allah'ın kitabı olduğunu? Değil mi? Sorma hakkı var. Tamam, sen diyorsun. Yani Muhammed Aleyhisselam geldi şurada. Çok saygın bir kişiliği var, şu var. Anlatıyorlar, tamam. Çok dürüst, tamam. Tamam da biz o kadar görüyoruz ki bize çok dürüst olarak anlatılan insanlar bize o kadar büyük kazıklar atıyor ki. Ben ne bileceğim? Bana o kişinin şahsı mı yoksa getirdiği şey mi önemli? Dolayısıyla o kişinin gerçekten Allah'ın elçisi olup olmadığını Allah-u Teala bazen mucizeler anlatıyor. Ama asıl mucize nedir? Getirdiğidir. Getirdi, ayeti okudum. Ben nasıl anlayacağım? Çevrelerinde ayetlerimi göstereceğim diyor. Aa, Allah Allah. Yani bu Kur'an'daki ayetlerle çevredeki ayetler arasında bir şey mi var? Bir de kendi vücutlarındaki ayetler. Ondan sonra hatta yetebeyyene lehum. Onlar için tebeyyün edineceğine. Tebeyyün ne demek?
Apaçık
ortaya. Yani açık, seçik ortaya çıkıyor. Aa, gerçekten. Ya ben hiç bilmiyordum, düşünmüyordum. Hakikaten öyle. Hakikaten öyle. Bunu anlatıyorsunuz. Bakıyor. Evet diyor. Evet. İşte bu Allah'ın ayeti.
Ya hocam bu görevi bu görevi Allah kendisi üstlenmiş. Hı? Ben yaparım onu diyor. Biz karıştığımız zaman iş karışıyor.
Biz insanlar karışmayacak. Hı. Biz ne yapar? Bizim yapacağımız Hı. tek şey Allah'ın kuluyla Allah'ın ayetlerini karşı karşıya getirmek ama bağlantılarıyla birlikte okumak. Kararı kim verecek en sonunda?
Kendisi
verecek. Yani tamamen tebeyyün edecek. Her şey açık ve seçik. Bu defa adam ikilem yaşayacak. Ulan ben bunu kabul edeyim ama bir sürü yanlışlarım var. Ben şimdi işimi değiştirmem. İşimi mi bırakacağım? Şunu mu yapacağım? Mesela işte bu zaman zaman konuşuyoruz ya, bu tarikatlarla ilk mücadeleye başladığım zaman tarikat şeyhlerinden birisi yine tanınmış bir şahsa şunu söylemiş. O geldi bana anlattı. Yahu demiş, öyle bir allak bullak etti ki beni. Neredeyse tarikatı bırakacaktım. Çünkü onu ayetleri okuduk ya. Neredeyse her şeyi bırakacak hale geldim.
Allah muhafaza.
Her şeyi bırakacak hale geldim dedi. Bu ne demek? Gerçekleri çok net bir şekilde gördüm ama işte zaten orada doğrulardan yana mısın, menfaatlerinden yana mısın, menfaatlerden yanaysan imtihanı kaybettin. Dolayısıyla bu herkese Allah sorgulama görevi yüklüyor mu orada?
Evet.
O zaman sen az önce söylediğin işte bu Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğu bize güvenilir kişiler tarafından gelmiştir sözünün herhangi bir değeri var mı Kur'an-ı Kerim'de? Hiç mümkün mü? Allah-u Teala demiyor mu? İnsanların çoğu ne diyor? Ne kadar şey yaparsa yap, müşriktir. İnsanların çoğu fasıktır. Hep yani çoğu. Yerinde bulunanların çoğusuna boyun eğersen seni Allah'ın yolundan uzaklaştırırlar. Çoklukla bir delil getirilebilir mi? Bu kadar ayet olmasına rağmen. Yok efendim bu kadar ulema yanlış da sen mi doğrusun? Bu şeydir işte. Şeye yatmak, çamura yatmak dediğimiz bir olaydan başka. Şimdi Allah orada çok net olarak her insana sorgulama görevi yüklüyor değil mi? Ne yapacak? Ya bir şu aleme sorarım bir mana değil. Sana ayetler düzgün doğru bir şekilde anlatacak. Sana anlatılan ayetlerle tabiat arasında irtibat kuracaksın. Onun için yine burada çok sıklıkla konuşuyoruz. Mesela Avrupa'da ben o kadar çok şey verdim, seminer verdim şeylere. Çok büyük ilgi oluyordu. Çok büyük ve sorularla geliyorlardı. Burada tercüme yapan arkadaşlara hep soruyorum. Benim aklıma bana itiraz ettiklerine dair en küçük bir şey gelmiyor. Siz hatırlıyor musunuz diye soruyor. Hayır diyorlar. Neden? Çünkü bakıyorlar ki okunanlar doğru. Kendi doğal yapılarıyla bildikleri tabiat ayetleriyle karşılaştırıyor. Tamam doğru diyorlar. Ondan sonra şey diyorlar. Şey mesela Rusya'da da aynı şey oldu. Amerika'da çok fazla olmadı ama orada da o aynı durum oldu. Şimdi doğrular ama Türkiye'de konuştuğun zaman kabul etmiyorlar. Niye kabul etmiyorlar? Çünkü bir geleneksel din yapı. Az önce senin söylediğin gibi öğretilmiş. Milletin kafası bozulmuş. Onların kafaları şey yapmış, biraz uzak kalmış yani. Çünkü gelenek oradaki şeyi devre dışı bıraktıkları için o dini yapıları kendi fıtratlarıyla baş başa kalmışlar. Onlara mesele çok kolay anlatılıyor. Evet.
Hocam şimdi Kur'an-ı Kerim'de ergenlik çağı ile alakalı bazı ayetler var. Yani ergenlik çağı hakikaten Kur'an-ı Kerim'de çocukluktan çıkıp artık belli bir kıvama gelinen, işte konuşabildiği, kendini ifade edebildiği, konuşulanlara anladığı, hatta hocam ergenlik çağına gelen şu an çocukların gördüğü dersleri, bir kitapları buraya bir getirsek, fizik, kimya, matematik, biyoloji, felsefe, hocam bir koysak 50 yaşındaki, 60 yaşındaki insan ya der, 13, 14, 15 yaşındaki bir çocuk bunları nasıl okuyor, nasıl anlıyor, bunlardan nasıl sınava giriyor? O kadar güzel bir kıvama geldiği bir yaş ki, bütün bunları anlayabileceği, kavrayabileceği, bu işleri yürütebileceği bir kıvama geldiği yaşta Allah-u Teala ona dokunuyor. Araf suresinin 172 ve 173. ayetinde tam bu kıvamdayken diyor ki, öyle bir kıvamda ki diyor, Allah'ın varlığı ve az, sadece o da değil, ona da hiçbir şeyin ortak koşulamayacağı hususunda tam bir bilgi sahibi olur diyor.
Hatta hocam o ayetlerde Allah'ın varlığı değil, Allah'ın Rab olduğu, yani Rabbimiz, elestu bir Rabbikum ifadesi var.
Yani
evet, yani Allah'ın varlığıyla ilgili tartışma yine yok orada.
Ha işte böylesi bir kıvama gelen, yani bu konuda asıl bir mümini cennete sokabilecek en büyük bilet olan, yani Allah'ın varlığı, Rab olması, ona hiçbir şeyin ortak koşulamaması konusunda hiçbir şüphe taşımayacak kıvama gelen bir insanı biz alıyoruz. Dinle alakalı öyle şeyler anlatıyoruz ki, öyle kirletiyoruz ve en nihayetinde hocam işte o fiziği, kimyayı, biyolojiyi yapan, bunlardan sınava giren çocuk belli bir süre sonra diyor ki, ya bu saçmalık nedir diyor. Hocam lisede biyoloji, fizik, kimya dersine giren öğrenci bir saat sonra din dersine giriyor. Ha, bir saat önce matematiği, geometriyi, fiziği, hocam o dersleri okuyan, dinleyen, anlayan çocuğa bir saat sonra öyle hurafeler anlatılıyor ki çocuk diyor ki ya bunların tamam saçmalık. Bu defa biz kendi elimizle bu fıtratı kirletiyoruz, bu bilgilerin tamamını zedeliyoruz ve işte ondan sonra insanları bu hale sokuyoruz.
Sen şu Araf suresini ayetlerini mealini bir oku
okuyacağım.
Çünkü sen biliyorsun, herkes bilmiyor.
Şimdi şeyde 7. surenin 172. ayetinde Rabbimiz ve iz ahaza rabbuke min beni Adem'e, biraz önce siz Araf suresinin 35. ayetinde okumuştunuz. Adem oğlu, yani bütün insanlığı içine alıyor. Kadın, erkek, herkes, sadece Müslüman coğrafyada doğan insanlar değil. Balta girmemiş bir ormanda şayet varsa doğan bir yavru da bu ayetin kapsamı içinde. Ve Allah ona da dokunmuş oluyor. Diyor ki biz Ademoğlunun tamamının min zuhurihim zürriyetehum, sırtlarından zürriyetlerini aldığımızda, yani o vakitte, yani işte ergen olduklarında, artık erkek içinde, kız içinde ergen olduğunda.
Yani soylarını devam ettirecek konuma geldiklerinde. Evet. Kızsa yumurta üretmeye, erkekse sperm üretmeye başladı.
Ve eşhedehum ala enfusihim elestü bi rabbikum kalu bela şehitna. Bu şehadeti ona tattırıyor Allah-u Teala. Yani şöyle bir şahitlikte bulunduruyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim?
Sahibiniz değil.
Bu cevap da böyle bir soru olur mu? Elbette, tabii ki dedirtiyor. Bu tecrübeyi herkese yaşatıyor. Bu tecrübeyi yaşayan bir çocuk daha sonra dinden nefret ediyor. Ben deistim, ateistim diyorsa, hocam bunun günahı bizde. O çocuk da filan değil.
Ben deistim, ateistim diyen, kendilerine anlatılan dini kabul etmediğini ifade ediyor. Yoksa gene kendi kendine sorarsan kendini gene çok dindar kabul eder. Ama
kafir ilan ediyorsa.
Yani işte bana öğrettiğin, ben bana öğrettiğin dini kabul etmiyorum.
Hocam biz ona mürted konumuna koyuyoruz ve öldürülmesi vaciptir diyoruz işte.
Mezhep biz demiyoruz da mezhepler diyor.
Evet. Ve ayrıca
Kur'an-ı Kerim böyle bir şeyi asla kabul etmez.
Rabbimiz en tekulü yevmel kıyameti inna künna an hâzâ gâfilin. Bu gerçekten de olur ya, bir adada yaşayan bir çocuk olur. Başka herhangi bir bilgisi olmaz. Bu bilgi onu kurtarır diyor işte. Ötede ya benim böyle bir şey bilmiyordum deme hakkı olmayacak şekilde Allah bu bilgiyi ona içine koyuyor. Ve devamında ev tekulu innema eşreke abauna min kablu ve kunna zurriyeten min ba'dihim.
Bu da bahane
olmayacak. Yani işte evet yani işte ben daha önce şirk koşan bir şeyin ailenin şunun bunun toplumun içinde büyüdüm, onların zürriyetiydim. Bunu da kabul etmeyeceğim. Böylesine güçlü bir bilgiyi Allah-u Teala her insana veriyor. Ve işte biz verdiğimiz bilgilerle bunların hepsini kirletiyoruz. Oysa olması gerekenin de bir örneği var Kur'an-ı Kerim'de. Ben onu da okuyayım son kez. O da bir nebinin oğlu. Saffat suresi 37. surenin 102. ayeti. İbrahim aleyhisselam belki de elinden tutmuş oğlu İsmail aleyhisselamla. Felemma belaga ma'hu sa'ye. Yani o çocuk artık babasıyla takılmaya başladığı an. İşte herhalde ergenlik çağı da olabilir hocam. Öncesi veya sonrası. Evet. Ya yani onunla takılmaya başladığı bir an. Ergenlik işte bizim belki oldu. Bugün ortaokul, lise öğrencileri ya.
Tamam.
Kale ya buneyye inni era fil menami enni ezbahuke fenzur ma za tara. İbrahim aleyhisselam yani o bütün topluma karşı gelen o insan işte böyle evlat yetiştiriyor. Diyor ki evladım ben rüyamda seni keserken gördüm. Fenzur ma za tara. Ne dersin? Çocuğa bilgi şey yapıyor, görüşünü soruyor. Çocuğa görüşünü soruyor.
Gel lan seni keseceğim yani, demiyor.
Görüşünü soruyor.
Sessiz bir şekilde yatır, bir şey yap değil.
Ya hocam kendisini de bir nevi şey yapıyor yani. Acaba bir yerde kaçırdığım bir şey olur da çocuk söyler mi? Bu kadar ben mi yanlış yapıyorum? Ve çocuğun cevabı kale ya ebetif alma tümer. Ha hocam Allah'ın varlığını geçmiş, birliğini geçmiş, Allah'ın emrinin ne olduğunu, ne yapılması gerektiğinin farkında olan bir çocuktan bahsediyor.
Allah ne emrediyorsa yap.
Diyor ki baba Allah ne emrediyorsa onu yap.
İş teslimiyetim tamam.
Hocam böylesi bir çocuk ya bir nebi evladına böyle bir soru soruyor, bu çocuk da böyle bir cevap alıyor. Oysa bizim geleneğimizde bu konularda bir öğrenci hocasına herhangi bir soru soracak da böylesi bir şey tepki böyle bir şey olacak yani düşünülebilir mi?
Mümkün değil.
Böyle bir şey düşünülebilir mi? İşte özgür bir ortam, eğitim nasıl olur? Baba oğul ilişkisi nasıl olur? Birbiriyle istişare nasıl olur? İşte çocukları eğer bu şekilde yetiştirebilirsek bizim toplumumuzda hiç kimse dinden kaçmaz. Hiç kimse dini değerlerden uzaklaşmak istemez. Eğer tabii o fıtri olan dini şey yaparsın. Hocam şimdi siz dersin başında dinin fıtrat olmasına atıfta bulundunuz ki bunu sürekli yapıyorsunuz. Bizde din sosyolojinin bir konusu hocam. Yani toplumdan
yani toplum
topluma
üretmiş.
Hocam toplumdan topluma, zamandan zamana, kültürden kültüre değişebilen, her şeye göre şekillenebilen, elle tutulamayan,
insan tarafından
şekillendirilen ve kim nasıl anlarsa saygı duyulması gereken bir vaka olarak öğretiliyor. Bugün ilahiyatlar şimdi sosyal
din, o din değil işte.
İlahiyatlar bugün sosyal bilimlerin altında bir disiplin olarak görülüyor. Yani bütün ilimlerin üstünde, bütün pozitif ilimlerin üstünde onlara hedef göstermesi gereken bir kavram. Pozitif bilimleri şunları bunları geçtik, eli avuca tutulamayacak, hakkında net bir şey söylenemeyecek bir kavramın sosyolojinin altındaki bir kurum olarak değerlendiriliyor. Yani işte siz dinin tanımı dediniz ya, dine vereceğimiz tanım buralarda, aşağılarda yani. Dolayısıyla tekrar dini tanımlamak ve doğru dinin ne olduğunu insanlara tekrar duyurmak zorundayız.
Tanımla öğretmek evet. Gerekiyor, evet. Şimdi mesela orada okudun, ben senin Rabbin değil miyim? Yani sahibin değil miyim diyor. Ha, bugün insanların en büyük çektikleri sıkıntı yalnızlık sıkıntısıdır değil mi? Tamam babam var ama benimle ilgilenmiyor. İşte annem var, işte şöyle, ailede eve gitmek istemiyorum diyenler var yani. Hep öyle değil de ama tek tek olsa bile. Ya da yalnız kalabilen insanlar da var. Şimdi ben sahipsizim, yalnız kaldım. Peki Allah benim sahibimdir diye kesin olarak inanan bir kişi hiç hayatında kendini yalnız hisseder mi? Şimdi mesela burada İbrahim Aleyhisselam yaptığı gözlemle Allah'ın az önce söylediğin gibi bir örneği var. Her şeyin örneği verdiğini söylüyor. Daha buluğ çağına geldiği zaman Allah'ın varlığını ve birliğini kesin olarak kavruyor. Kavrar kavramaz hemen babasına ne yapıyor? Baba sen bu putlara niye tapıyorsun? Babası da savunamadığı için bak kesse seni diyor. Biz kalktık böyle gördük. Bugün de yanlış dini anlatırken aynı şeyi söylüyorlar. Farkı var mı? Geleneksel dinde. Biz kalktık böyle gördük. Şimdiye kadar hepsi yanlış da sen mi doğrusun? Ondan sonra bakın öyle bir güveni var ki sonra güneş, ay, yıldızlar o günün tanrı olarak algılanan şeylerden de gözlemliyor. Bakıyor ki bundan da tanrı olma şansı yok. O zaman bakın tek başına ama tüm varlıkları yaratanın kendinin sahibi olduğunu bildiği için büyük bir güvenle tüm toplumla savaşmıyor mu? O toplum bunu ateşe atmak istiyor ama o güvendiği Allah da onu ateşten koruyor. Dolayısıyla yani öyle bir yapı ki Allah-u Teala'nın vermiş olduğu işte hani Araf 35'te de gördüğümüz gibi içerisinde de bir korku oluyor. Muhatabın kim olursa olsun. Korku yok. Ne de o insanların tavırları seni üzüyor. Onun için Cenab-ı Hak yani bu şuuru bizlere nasip eylesin. Evet.
Şimdi hocam ben de Fatih hocamın anlattıklarına katkı olarak birkaç şey söyleyeceğim. Şimdi tabii bugün inancın sorgulanması başlığında bir ders yapıyoruz. Bunun da bir sınırları belli bir yeri olması lazım. Neyi inançta neyi sorgulayacağız, neyi sorgulamayacağız? Çünkü bir yandan da baktığımızda Rabbimiz bütün insanlığa Adem Aleyhisselam'dan itibaren gönderdiği dinin adını İslam koyuyor. Ve İslam da teslim olmak manasına geliyor. Şimdi teslim olduğunuz bir şeyi nasıl sorgulayacaksınız ya da neresini sorgulayacaksınız? İşte bunu Kur'an'a sorduğumuzda Fatih Hocam'ın az evvel okuduğu Fussilet Suresinin 53. ayetinden bir önceki ayetine baktığımızda orada Rabbimiz şöyle buyuruyor. قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كَانْ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ. Hiç gördünüz mü, düşündünüz mü? Ya bu Allah katındansa? Ve siz de onu görmezden geliyorsanız, siz de onu kaçırıyorsanız mesela. Yani düşünün. Demek ki imkanı min indillah ifadesi zaten neyin sorgulanması gerektiğini ortaya koyuyor. Bir şey bize gelen din diye sunulan şey Allah katından mı değil mi? Ayet mi değil mi yani? Çünkü az evvel Fatih Hocam ayet bir şeyi ayet yapan özellikleri de açıkladı. Bir şey eğer ayetse o sorgulanmanın konusu değildir. O teslim olmanın konusudur artık. Çünkü bu işte hemen arkasındaki senurihim ayatina fil afak ve fi enfusihim ayeti de onu söylüyor zaten. Siz etrafınızdaki ayetlere baktığınızda bir şey ayetse siz ona teslim oluyorsunuz. Bir fırtına çıktığında ya tamam önemli değil açılalım denize demiyorsunuz. Önleminizi alıyorsunuz orada gereken neyse onu yapmaya çalışıyorsunuz. O halde sorgulanması gereken bu Allah katından mı değil mi? Yani ayet mi değil mi ifadesi. Yine Bakara suresinin 170. ayetinde ve onun benzerleri olan işte Maide 104 vesaire ayetlerine baktığımızda Rabbimiz orada da bize neyin sorgulanmasıyla alakalı ipuçlarını veriyor. Diyor ki ve izâ kîle lehum ittebi'û mâ enzelallah. Onlara Allah'ın indirdiğine ittiba edin, uyun dendiğinde demek ki uyulacak bir şey var. Ve o uyulacak şey Allah'ın indirdiği şey. Çünkü devamında diyorlar ki قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَانَا. Hayır biz atalarımızdan babalarımızdan ne bulduysak ne gördüysek ancak ona uyarız. اَوَلَمْ كَانَ آبَاهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Ya onların babaları doğru bağlantıyı kurmamış ve doğru yolda bulmamışlarsa yine körü körüne ona mı uyacaklar demiş oluyor. Onu sorgulasınlar. Yani onu sorgulasınlar. Yani dolayısıyla burada bize din olarak atamızdan gelmiş olabilir, toplumumuzdan gelmiş olabilir ki hepimiz zaten bir toplumda doğuyoruz. İster istemez bir kültürün, bir dinin içerisine doğuyoruz. Ama bizi belli bir kültürün, anlayışın, dinin içerisine doğmamız ona uymak zorunluluğu vermez bize. Aksine onu İbrahim Aleyhisselam'da olduğu gibi, aksine onu sorgulama zorunluluğu verir. Eğer bize din olarak sunulanın veya bizim Allah'ın kitabı olarak gördüğümüz şeyin gerçekten Allah'ın kitabı olduğunu görüyorsak, ayet olduğunu tespit ettiysek, artık orada sorgulama biter. Ondan sonra Allah ne dedi? Bitti diyebilmemiz lazım. Mesela az evvel Fatih Hocam dersten önce konuşurken işte İbrahim Aleyhisselam'ın nasıl yaratacaksın sorusu mesela bu konuda hep sorulur. Ya sen böyle söylüyorsun ama Allah, İbrahim Aleyhisselam Allah'ı sorguluyor. Allah'ı sorgulamıyor. Nasıl yaratacaksın? Benim kalbim tatmin olmadı diyor orada. Çünkü devamında Allah işte 4 tane kuş tut dediğinde ya niye 4 demiyor? Niye 3 demiyor? Niye kuş da demiyor? Allah ne dediyse onu yapıyor. Önemli olan bir şeyi Allah söylüyor mu söylemiyor mu? Mesele o. Şimdi tabii sosyal medyada Fatih Hocam az evvel siz de hocam tabii ki bahsettiniz. Hep de söylüyorsunuz yani bu bize sunulan dini eğitim, bize gelen kültürel din anlayışı maalesef bizim dini konudaki normlarımızın temelleri yanlış yere attığı için ister istemez insanlar bir sorgulama, yani Allah'ın dini olup olmadığı konusundaki sorgulamadan uzak tutuluyorlar. Korkutuluyorlar. Neyse sana ne veriliyorsa ona uyacaksın şeklinde bir zorlama, baskı altına giriyorlar. Ve belli bir yerden sonra bu sefer kendilerine gelen sorulara cevap veremedikleri zaman, özellikle ilahiyat alanında belki kalem oynatmış kişiler, bunlara cevap veremedikleri zaman kendileri bocalıyorlar ya gayri samimi bir şekilde insanlara olduklarından farklı gözükmek zorunda kalıyorlar ya da belli bir yerden sonra dönüş yapıyorlar. İşte bunun örneklerinden bir tanesi bugün sosyal medyada bugünlerde çok meşhur. Yıllarını ilahiyat konuları üzerinde belli bir fikrin öncülüğünü veya işte savunuculuğunu yapmış olarak geçirmiş bir hoca bir süre sonra deist olduğunu açıklıyor mesela. Mesela öyle şeyler söylüyor ki işte Allah'ın varlığına inanıyorum ama nebi ve kitap. Mesela diyor ki işte Allah, ahiret, melek gibi şeyler imanın konusudur. Çünkü biz onları göremeyiz. Ama nebi ve kitaba gelince biz onları ben kabul etmiyorum diyor. Çünkü kabul etmekte zorlanıyorum diyor. Çünkü ben bu kitapta bunun olabileceğini görmüyorum. Bunu Muhammed yazmış olabilir diyor. Neden?
Tamam, olabilirse.
Şimdi diyor ki bu yüzden de ben deist oldum diyor. Bir kere deizm denen şey, deist olmak, ateist olmaktan bile daha çürük bir temele oturan bir şey. Neden? Çünkü bunlar diyorlar ki Allah var tamam ama nebi ve kitap yok. Ya bari Allah da yok de de bir şeyin olsun. Çünkü Allah varsa mecburen bunun senin hayatında bir etkisi olması lazım. Ben Allah'a inanıyorum dedikten sonra peki hayatında ne değişiyor? Yani bir deistin, bir ateistten farkı ne? Ne Allah'ın varlığına inandıktan sonra?
Ateiste inanıyorum yani böyle.
Hayır öyle iddia olarak söylüyorum. Yani kendi iddiaları bakımından. Hiçbir fark yok ki. Yani ben Allah'a inanıyorum tamam. Ama işte Allah bana emir vermesin, kitap vermesin, şunu yapmasın, bunu yapmasın, gönder. Peki ne için inanıyorsun? Ne işe yarayacak?
Bunlar ne yapıyorlar? Başları sıkıştığı zaman Allah'tan yardım istemiyorlar mı?
Tabii hepsi öyle hocam tabii.
Yani, tabii şey, yani bunların dedikleri şu. Allah bana her şey versin ama emir vermesin.
Emir vermesin. Aynen öyle. Aynen öyle.
Böyle bir akıl bunu kabul edebilir
işte,
mi?
Aynen onu söylemek istiyorum hocam. Aklın bunu kabul etmesi mümkün değil. Çünkü Allah'ın varlığı ister istemez insanın ölümden sonra bir hesap görüleceğine sonucuna götürür. Allah var, Allah'ın varlığı.
Allah'ın varlığına inanacaksın. Bu konuda şüphe taşımayacaksın. Bunu ikrar edeceksin. Sonra o varlığa nispet edilen bir kitaptan bahsedilecek ve onu okuyup anlamayacaksın, ona ilgi duymayacaksın.
Evet,
böyle bir şey düşünülebilir mi?
Ya hakikaten
ya insan şimdi sevdiğinin mektubuna bile çerçeveletip evet asarken Allah'a nispet edilen bir kitap olacak, onunla ilgilenmeyeceksin.
Ya şuraya kadar çok haklı sizin az evvel söylediğiniz gibi hocam mesela. İnsanlar kendilerine söylenen yanlış din şeyinden dolayı diyor ki ya kardeşim bu dinse ben burada yokum. Sizin her zaman söylediğiniz evet gibi en güzel tavır bu. Ama burada kalmak ne demek ya? Evet. Hele de bir ilahiyatçı sıfatıyla burada kalmak ne demek yani? Ya insanların her birinin elinde dünyanın en çok basılan, en yaygın kitabını hiç mi insan oturup da bakmaz mı yani bu Allah'ın kitabı mıdır, değil midir, olabilir mi, olmaz mı? Ha içerisinde çelişki görürsün, şu olur, bu olur. Orada da ben çelişki görüyorum dersin. Bunun içerisinde çelişki var diyemezsin yani. O öyle kolay bir şey, kolay bir şey değil. Tabii araştırırsın. Ya sonra mesela öyle şeyler söyleniyor ki mesela ilk muhataplarına mucize talepleri geri çevrilmemiş. Kur'an'ın ilk muhataplarının mucize talepleri neden geri çevriliyor? Birçok işte Nebi'ye mucize verilmiş. Müşrikler, Mekke müşrikleri o kadar çok mucize istiyorlar. Allah neden bunlara mucize vermiyor? Demek ki diyor, bu Allah'ın kitabı olamaz. Bunu Muhammed uyduruyor diyor mesela. Ya şimdi
tamam, o zaman mucize ile gelen İsa Aleyhisselam'ın kitabı Allah'ın kitabı diyor bu şahıs demek ki.
Evet.
Tevrat'ta. Peki o zaman Tevrat'taki bilgilerle Kur'an'daki bilgileri karşılaştırsın bakalım.
Ya bir kere hocam aynı tam sizin dediğiniz gibi. Yani şimdi bunu söyleyen bir insan deist olmaz, ya Hristiyan ya Yahudi olması lazım mantıken. İkincisi, hadi diyelim deist oldu. Ya şunu düşünmez misin? Musa Aleyhisselam'a o kadar mucize gösterildi de bu Musa Aleyhisselam'ın devrinde yaşayanlardan sonrasına nasıl geçti? Ya kim gördü ondan 500 yıl sonra yaşamış insanlar biliyorlar mı denizin yarıldığını, 7 Beyza'yı, işte değneği? Ya mümkün mü yani? Eğer bu delil oluyorsa o zaman Musa Aleyhisselam'ın devrinde yaşamış olanlardan başkasının Tevrat'a inanmaması lazım. Böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir mantık olabilir mi? Sonra Kur'an'da çelişki görüyorum diyor. Onu Muhammed yazmış olabilir. Bunu şu ben mesela bir ilkokul talebesi, lise talebesi ya da bir mühendis bu konularla hiç alakası olmayan bir müteahhit söyleyebilir. Ama Allah'ın kitabı üzerine hayatını geçirmiş bir insan böyle bir şey nasıl söyler? Ya bu
yok,
kadar.
Yok, onlar Allah'ın kitabı üzerine hayatını geçirmiyor.
Tamam, işte onu öyle söyle. Şey oraya yok. Geleceğim hocam işte. Aynen öyle. Demek ki
öyle bir şey yok hayatta.
Evet. Ya şimdi mesela var olduğunu farz edelim. Yani şunu söylemiş oluyor. Diyor ki Muhammed Aleyhisselam o zaman önceki kitaplardan edindiği bilgileri Kur'an'da derledi, topladı, orada onları anlattı. Dolayısıyla bu Allah'ın kitabı falan değil, Muhammed Aleyhisselam'ın önceki kitaplardan edindiği bilgiler.
Sen önceki kitaplardan mucizeden bahsettin, şimdi ne oldu?
Ya bunu söyle. Şimdi ya bu burada bile o kadar çok Kur'an'dan örnek getirilir ki. Mesela en basitinden benim aklıma gelen Nesih'i nereden uydurdu peki o zaman Muhammed Aleyhisselam? Nesih. Nesih küfürde ziyadedir diye ayet var Kur'an'da Tevbe suresinde. Bu Tevrat'ta mı var? Hatta tam tersi Yahudilerin uygulamasının Allah küfür olduğunu söylüyor.
Tabii.
Peki bunu nereden çıkardı da oraya yazdı? Niye bir insan kendi kitap yazarken böyle bir şeyle uğraşır ki? Sonra abdest mesela. Hadi abdesti Kur'an Muhammed Aleyhisselam kolaylaştırdı, ayaklara mes getirdi diyelim, kendisinden böyle bir şey yaptı. Ya bir insan böyle bir şey yaparsa ellere de kolaylaştırma getirir, elleri de mesela. Teyemmümü nereden çıkardı mesela önceki kitaplardan etkilendiyse? Nereden geliyor teyemmüm? Ya şimdi bununla ilgili yüzlerce örnek sayılabilir. Bunlar ilk akla gelenler. Sonra diyor ki benzeri bir sure getirin, ayetlerin nasıl anlaşılacak diyor. Yani kim diyor benzeri bir sure getirmiş? Hadi ya da diyor birisi benzeri dengi bir sure getirse kim karar verecek bunun?
Bir getir bakalım ya, bir getir.
Tamam.
Karar vermesi kolay.
Bu bir cevap
zor
olur.
Bir şey değil.
Bir diğeri de şöyle olabilir. Yani diyor ki şu güzel bence, hani diyor ki ya böyle birisi bir şey getirdi. Kim karar verecek bunun Kur'an'ın dengi mi değil mi olduğuna? Kur'an'daki sureye dengi
tamam,
değil mi?
Tamam, insanlar karar verecek. İşte Fatih Hoca'nın okuduğu
hocam,
gibi.
Hocam bir kere her şeyden önce velen tef'alu diyen Allah asla yapamazsınız diyor. Öyle deyip bırakmıyor ki Bakara suresinin 23. ayetinde. Bu eğer şüpheniz varsa gidin onun dengi bir sure getirin. Eğer yapamazsanız ki asla yapamayacaksınız.
Tamam, onu sen inanıyor. O inanmıyor. Yapsın
tamam,
yapmış.
Hayır, Kur'an'a bakarak bunu söylüyor ya. Kur'an'a baktığınızda da Allah asla yapamayacağınızı söylüyor. Getirebilirsiniz demiyor ki.
Hayır, bir getirsin de görelim hadi.
Tamam, şimdi şu ayrıca şu da var. Sonra Allah ayet demiyor. Veya bir kafiyeli bir yapı demiyor. Kafiye demiyor. Çok belagatli bir cümle getirsin demiyor. Sureden bahsediyor ya. Sure teknik bir terim Kur'an içerisinde geçen. Bunun bir anlamı var. Bunun bir çerçevesi var. Ne olduğuyla alakalı asıl hayatını bu işte geçirmiş olan insanların biliyor olmaları lazım. Sure ne demek? Dolayısıyla sure getir denen kişilerin sıradan insanlar olmaması gerekir. Sure getirebileceği düşünülen kişiler olması gerekir. Bunlara karşı meydan okunuyor. Sıradan bir insandan sure istenmez. Bunları bir kere değerlendirmesi lazım. Gibi daha pek çok şeyler var tabii ama hepsi yani bir kere çok zayıf gerçekten.
İnsanların yoldan çıkma hakları var. İstedikleri an istedikleri şekilde çıkabilirler. Biliyorsunuz yani Musa Aleyhisselam 40 günlüğüne ayrıldı. O kadar mucize gören o toplum tuttu, buzağa taptı.
Ona böyle yorum yazarak, katkı vererek falan, yani işte gördünüz mü bizim dediğimize geldiniz diyenler hiç boşuna heveslenmesinler. Hepsinin çok mantıklı, çok düzgün cevapları var Kur'an-ı Kerim'in bizzat içerisinde. Onlar da inşallah başka vesilelerle konuşulur.
Ya tabii şimdi bakın, bu geleneksel din gerçekten yani insanların kabul edemeyeceği bir noktaya getirilmiştir. Biraz önce Fatih Hoca okudu. Elestü bi Rabbikum. Elestü bi Rabbikum ile ilgili bize öğretilenler ne?
Ruhlar alemi hocam.
Ruhlar alemi. Ne yapmış Allah?
Evet, yaratılacak bütün insanların ruhlarını toplamış.
Ezel var, var mı? Ezel, ezel diye bir şey de var.
Böyle bir şey.
Hocam yani yok bak, ama
o,
ya.
Bak o Adem de dahil değil mi? Ruhlar. Evet. Ama Adem oğullarından diyor. Yani Adem evladından diyor. Adem'den demiyor ki. Yani ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Bize şey yaparlardı mahallede. İşte Erzurum'da şey yapar. Ola Müslüman mısın? Oo ne demek? Ne zamandan beri Müslümansan? Galibeladan beri. Ola galibela ne demektir? Ula bilmir misin? Galu Allah bela şeytan. Yani ya kimse bir şey bildiği yok. Yani bu ayetlerin bu kadar muhteşem anlamlarını ne hale getirmişler? Hadi okuyun bakalım. Yani sen oradan okusan bir şey anlayabiliyor musun o meyadan? Herhangi birisi okusa bir şey anlayabiliyor mu? Dolayısıyla şeyler gerçekten bugün yapı bir acayip hale gelmiştir. Yani o şey yaptığını, tenkit ettiğini şahıs bakıyor. Bana öğretilen din Allah'ın dini olamaz ki.
Tamam, oraya kadar çok haklı zaten. Gerçekten evet. Öyle. Evet.
Ama şu güzel de yani araştırması lazım. Araştırsın, şey yapsın. Belki araştırır, belli olmaz. Ama yani gerçekten biz burada da sıklıkla tekrarlıyoruz ya. Ya yıllarca bir şey olduğunu Allah'ın dini zannederek biz İstanbul Müftülüğü'nde yıllarca fetva verdik. Sonra baktık ki Allah'ın diniyle uzaktan yakından alakası yok. Yani şey aile tümüyle bitirilmiş. Ama bugün bütün mezhepler bunları Allah'ın hükümlü olarak anlatıyorlar. Ekonomi tümüyle bitirilmiş. Bütün mezhepler bunları Allah'ın hükmü olarak anlatıyor. İç ilişkiler tümüyle bitirilmiş. Uluslararası ilişkiler tümüyle bitirilmiş. Yani ya imanın şartları bitirilmiş. İmanla ilgili hükümler bitirilmiş. Yani öyle bir müdahale yapılmış ki asırlar içerisinde bu dine anlaşılır gibi değil gerçekten. Dolayısıyla burada yani şunu bu şahıs inşallah araştırma yapıyordur. İnşallah doğruları bulur. O ayrı bir konu ama bulur ya da bulmaz. Hesabı Allah'a verecek, tabii bize ki. Vermeyecek. Arkasından bütün dünyada gidebilir. Ama şurası kesin ki yanlış yaptıklarını da çok iyi bilerek giderler. Çok iyi bilerek giderler. Şimdi birkaç kere gene burada anlattım. Bir televizyonda bir programdayız. Yani çok tanınmış bir moderatör. Şeyde bu reklam arasında bana dedi ki ben dedi dinsiz birisiyim, ateistim dedi. Ama bu tür programları yapmayı çok seviyorum dedi. Ben Allah'a falan inanmam dedi. Ben de dedim ki ben de senin Allah'a inanmadığına inanmam dedim. Böyle bir sarsıldı. Tabii inanıyorum ama ben sizin inandığınız gibi inanmıyorum. Yok, ben sizin inandığınız gibi inanmıyorum diye mi başkasıydı? O da çok önemli, tanınan bir kişiydi. Ya kardeşim, benim gibi inan değil. Sen kendi yaptığın gözlemlerle Allah'a inanıyorsan, o Allah'ın varlığında, birliğinden, senin sahibin olduğunda şüphen olmaz. Dolayısıyla işte Fatih Hoca'nın senin anlattıkların, bu Kur'an-ı Kerim'in anlattığı şekilde doğruları bulursun. Sen yeter ki o tuşu yap. Sonra ikinci reklam arasında bu defa ben ona söyledim. Dedim ki sen çok dindar birisin değil mi dedim. Hiç tereddüt etmeden evet dedi. Ama dedi benim din anlayışım farklı.
Hocam birkaç reklam arası daha olsa namaz kılarak geçirir.
Yani şimdi yeryüzünde kendisini, yani Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan tek bir insan yoktur. Herkes kendi kafasına göre bir din tanımlar. Ama asıl olan Allah'ın dini nedir? Onun için iki türlü din vardır yeryüzünde. Birisi İslam, Allah ne diyorsa o diyenler, Allah'a teslim olanlar. İkincisi de o Allah'a tam teslim olamayan, Allah yerine alimlere, işte din adamlarına, şuna, buna falan filan ya da kendi nefsine, kendi arzusuna teslim olan insanlar. Onun için eğer bir kişi Allah ne diyorsa o diyemiyorsa, o bin defa ben Müslümanım desin, ben büyük alimim desin, bilmem falan hazret filan, hiç beş para etmez. Allah'a tam teslim olacaksın. Allah ne diyorsa o. Bir ayet okunduğu zaman, ha gerçekten bu ayet var, bir bakayım. Aa varmış, vay be, ya Rabbi beni affet, ben bak, bundan hiç haberim yoktu diyebilmesi lazım. Çünkü o ayetleri de okuduğu zaman kendi doğal yapısıyla birebir uyuştuğunu da görecektir o. Ve biz aslında Müslümanlar olarak dünyanın en suçlu insanlarıyız. Çünkü ortada Allah'ın kitabı var elimizde. Bu kitaptan hiç kimsenin haberi yok. Bugün dini eğitim o kadar okullar, şeyler, Kur'an kursları, medreseler, üniversiteler, işte profesörlük, doçentlik, memle falan filan. Peki ne var kardeşim? Allah'ın kitabı nerenizde? Çok nadir. Değil mi? Çok az. Ya kardeşim şu Allah'ın kitabına göre bir şey yapın. Bir dindarlık ortaya koyun. Yani kendinizi Allah'ın kitabına uydurun. Ondan sonra her biri Allah'ın bir kitabı olan her insana bu kitapla gidin. O kişi kendini burada görsün. Bir çeşit aynada görüyormuş gibi kendini bir görsün. Doğru dinin bu olduğunu anlasın ama kendi diliyle gideceksin. İşte Kur'an'ın musikisiyle falan filan değil. Zaten musikiye
zaten okumak denmez.
Bir musiki parçasına çevirmişsiniz. Aynen. Ne dediği belli olmayan bir şey. Onun için yani burada bizim gerçekten şeyimiz var. Mesela şurada bir iki ayet daha okuyayım. Mesela Lokman suresinde Allah-u Teala diyor ki, Lokman suresinin 25. ayetinde, Kur'an-ı Kerim 31. suresi, وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Hele bir onlara sorsan, gökleri ve yeri kim yarattı? لَيَكُولُنَّ اللّٰهِ. Elbette ki Allah diyecektir. Yani şimdi meşhur bir ateistle beraber insanlar çok iyi bilir. O zaman moderatör sordu. Hocam sen bir jeoloji uzmanısın. Söyler misin? Hani Allah'ın varlığını kabul etmediğini açıkça söylediği bir şeyde. Söyler misin? Deprem ne zaman olacak? Ne demişti?
Allah
bilir. Allah bilir demişti. Hani sen Allah'a inanmıyordun? Ondan sonra da o moderatör dedi ki, ya dedi, herhangi bir deprem olduğu zaman en dinsizi bile Allah Allah diyerek dışarı kaçmıyor mu dedi. Yani bunu bilmeyen hiç kimse yok. Ama menfaatlerine uymadığı için kendi kafasına göre bir din o şey yapıyor. Diyor ki Allah-u Teala, hele onlara bir sor. Gökleri ve yeri kim yarattı? Kesinlikle Allah'tır diyecekler. قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ. De ki elhamdülillah. Her şeyi mükemmel yapmak Allah'a aittir. بَرَكْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Ama çoğu bunu bilmiyorlar. Yani Cenab-ı Hakk'ın her şeyi mükemmel yaptığından habersizler. وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ. Yani göklerde ve yerde ne varsa Allah'a aittir. Her şey Allah'ındır. اِنَّ اللّٰهُ وَالْغَنِيُّ الْحَمِيدِ. Allah gani ve Hamid'dir. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Yaptığı her şeyi de mükemmel yapar. Bir de bunu da araştırmalarla, şeylerle onu bulup Allah'ın bu mükemmel yarattığı sisteme, mükemmel olarak indirdiği kitaba teslim olmak lazım. Yani başka var mı söyleyeceğiniz? Senin?
Ama yine de şeyi belki ifade etmek gerekir hocam. Yani bu aslında münafıkça bir tavırdan çok daha değerli bir şey yani. Yani evet, yani kafasına takılıyor, içine sinmiyorsa bunu söylemesi, tekrar bu işe sıfırdan başlaması belki. Bunları hiç düşünmeyen, taklit eden, birilerinin anlattığı şeyleri din kabul eden insanların yaptığı şeylerden çok daha değerli. Bu tür insanların doğruyu bulma ihtimali diğerlerinden çok daha fazla yüksek yani. Evet,
evet. O zaman ben sen dediğini tasdik eden bir ayet okuyayım, olur mu? Bak şimdi bu Tevbe suresinde Allah-u Teala şey yapıyor. Mekke'de bazı insanların, Mekke şimdi Medine ve çevresinde işte taşralı olan işte Bedeviler falan ve diğerleri, onlarla ilgili tanımlıyor. İşte bazısı samimi mümin, bazısı kafir. Şunlar bir çekip gitsek, keşke kurtulsak diyor. İşte böyle anlatıyor. Şimdi onlar mesela da şurada diyor bak. Mealden okuyayım, fazla vakit kalmadı. Çevrenizdeki bedevilerden bir takım münafıklar vardır. Ne demek münafık? Müslüman gözüken kafir. Medine halkından da münafıklıkla direnenler var. Usta münafıklar var. Meradu alen nifak. Onlar var. Peki sen onları bilmezsin. Bilmeyen kim? Muhammed Aleyhisselam onları bilmiyor. Biz onları biliriz. Onlara iki defa azap edeceğiz. Niye iki defa azap ediyor? Bir kafir, bir de kafir yalan söylüyor ayrıca. Kafirliğini gizliyor. İki defa azap edeceğiz. Sonra da büyük bir azabı itteceklerdir. Yani bu hem bu dünyada da bir azap çekecekler yalancılıkları karşısında. Zaten kafirlikleri karşısında bir azap çekiyorlar. Çünkü kafirlik de gerçeği gördükten sonra örtmektir. Gerçeği görmeden örten kişinin suçu olmaz yani. O da Ali İmran 106. ayet, sıklıkla tekrarladığımız ayet, Allah bildiriyor onu. Ondan sonra da diyor ki, mealden okuyacağım demiştim, tamam. Diğer bir kısmı ise günahlarını itiraf ettiler. Bu münafıklardan. İtiraf ettiler. Bunlar salih amelle kötü ameli birbirine karıştırmışlar. Salih amel ya. Yani nedir? İtiraf etti, doğruyu söyledi. İki kere yalancı değil. Onu da zaten Bakara'nın baş tarafında söylüyor. Yani bir de kafirlik var, bir de yalancılık var. Yalancılıktan kurtuldular. Evet, biz kafiriz diye kendi durumlarını itiraf ettiler. İşte burada diyor ki, asallahu en yutubu aleyhi. Umulur ki Allah onların tevbelerini kabul eder. Yani bunların Madem münafıklıktan kurtulurlar, kafirlikten de kurtulma ihtimalleri vardır. Çünkü kafirlik de bilinçli bir eylemdir. Bile bile ayetlerin üstünü örtmektir. Ondan da kurtulma ihtimali vardır. İnşallah bu şahıs da aynı olur. Ve onun gibiler. Allah-u Teala yardımcımız olsun. Ve tekrar son olarak şey yapayım. Değerli izleyiciler, başka bir şeyi bir sorguluyorsanız, dininizle ilgili olanları 1000 kere sorgulayın. Tam emin olun, ondan sonra kabul edin. Çünkü din her insanın yumuşak karnıdır. İnsanları sömürmek isteyenlerin bir numaralı kullandıkları yol odur. Bu sebeple sömürenlere şey yapmamak için, onların sömürdükleri kişilerden olmamak için dinle ilgili söylenen her şeyi sorgulamalı. Hangi ayette hocam sen bilmezsin diyorsa kusura bakma, benim seninle işim yok. Ben bilmediğim için sana soruyorum. Hangi ayette? İşte dinleyeceksin, yapacaksın. O zaman kendini ilah yerine koymuş olur. Bunlara çok dikkat edelim. Allah yardımcımız olsun. İnşallah doğru dini bütün okullarımızda, eğitim kurumlarında, her yerde insanlara doğru bir şekilde anlatmak ve doğru bir şekilde yaşamak hepimize nasip olur. Allah yardımcımız olsun. Allah rızasından ayırmasın.